Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Merhaba Feryal, iyi haftalar.
Günaydın. Hepimiz için iyi olur inşallah. Nedir haftanın ana ortaya karışık yeni olacağından eminim tabii her zaman olduğu gibi. En önemli. Vallahi,
şimdi iki konu ana konuya değineceğim. Bir tanesi ekonomi, işte kur, döviz kuru, doların yön liraya dayanması, ortaya konan iktisat politikası ucubesi. Diğeri de Antalya'dayım. Burada bir Antalya Akdeniz'in geleceğine ilişkin iklim değişikliği çalıştayı yapıldı. Onu izledim cumartesi günü. Bir de ona değinmek istiyorum. Hangisinden başlayalım? İktisat politikasından değinelim, sonra Akdeniz'de tamamlayalım o zaman.
Tamam.
Şimdi malum ismini hep unutuyorum. Bir iktisatçının ülkelerin nasıl kötü durumuna düştüğünü açıkladığı bir vize vardır. Yani işte önce teknik olarak kötü yönetim, sonra kozmik kötü yönetim, sonra hileli yönetim, en sonunda da çaresizlik içinde yönetim. Bu 3 ve 4 birbirinin içine geçmelidir zaten. Şimdi Türkiye'de adına iktisat politikası demenin mümkün olmadığı, çok güç olduğu bir uygulama içindeyiz. İşte ekonominin içinde bulunduğu durumu tedavi etmek, denemek için bir takım hurafe ilaçlar deneniyor adeta. Normal verilmesi gereken ilaçlar ve tedavi yerine böyle adeta cinci hocadan iktisat dersleri alıyoruz. Böyle enflasyon yükselmeye devam ediyor. İşte orada bir faiz yarışı, indirme yarışına ile sonuçta 10 liraya ulaştı dolar. Ki üstelik dünyada merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırıyorlar, faizleri arttırıyorlar. Bizde de %20'lere resmileri ulaşmış enflasyon böyle apaçık kabak gibi ortadayken işte hala politika faizini 16'lara indirmek, faizleri indirmeye devam edeceğiz mesajı vermek bana göre Enver Paşa'nın Sarıkamış seferidir. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış'ta ayağında ayakkabısı olmayan, elbisesi olmayan, silah mühimmatı eksik ve olmayacak bir sefere yönlendiren askeri, askeri kırdıran Enver Paşa'nın Sarıkamış seferi neyse, faciası neyse bu doğrudur. Enver Paşa askeri kırdırmıştı. Bizim paşa, malum paşa da toplumu kırdırmaktadır. Bu iktisat anlayışıyla, bu uygulama, yani iktisat anlayışı demek, bu uygulamayla durum bundan ibarettir. Yani Türkiye'de Erdoğan düşük faizlerin başından beri makroekonomik sorunların çözeceğini düşünüyor. Bu şekilde işte iç talep canlanacak, değersiz yerel parayla, TL ile dış satım ve turizm artırarak iktisadi büyüme sağlanacağına inanıyor. Bunlar işte aslında bir anlamda akıl dışılık ve çaresizlikle iç içe geçmiş bir karışımı ifade ediyor. Panik ataklar da var. İşte bunlar yapılarak rezervler tüketildi. Şimdi devam ediliyor ve geriye kalan tek şey değersiz, çok değersiz bir yerel para, Türk lirası. Bunlar neden yapılıyor? Yani iktidarda kalmaya devam etme aşkı nedeniyle yapılıyor. Seçmen illüzyonunun devam etmesi için yapılıyor. İşte yoksulların üzerinde ipoteğin devam etmesi için yapılıyor. Çünkü bir şekilde seçimlere sürükleniyor Türkiye. Seçimlere sürüklenirken de faizlerin düşük kalması gerekiyor onların mantıklarına göre. Dolayısıyla bir adeta laboratuvar deneyi yapılıyor. Ve kendi iktidarlarını korumak ve bırakmamak için bunlar yapılıyor. Nedeni de iktidarın 20 yıllık performansından sonra gelecek oldukça belirsiz. İşte bir çeşitli böyle kavramlar ortaya atıyor. Rekabetçi kur, cari fazla ile fiyat istikrarı yakalamak. Yani buna dünya gülüyor tabii yani. böyle döviz kurunun başını almış uçurmuş bir yerde, yerel paranın yerlerde süründüğü bir uygulamayla işte ihracatı artırmak, cari fazla vermek. Yani benim yani hocalarımdan öğrendiğim ekonominin her tarafıyla dolarize olduğu ülkelerde böyle uygulamalar adeta lağımların patlamasına yol açar. Çok tehlikeli bir durum. Yani Türkiye'de işte kurun rekabetçi olması vesaire kavramlarıyla bu ekonomiyi dönüştüreceklerini iddia ediyorlar. İşte turizm düşük kurla turizm gelirleri artacakmış. Daha fazla ihracatçı diğer ülkelerle rekabet edip yani bu düşük kur demek aslında aynı zamanda düşük emek gücü demek, düşük ücret demek. Düşük ücretle düşük ülke oluyorsunuz. Dünya bize bunu, pratikler bunu gösteriyor. Dolayısıyla yani nereden bakarsanız bakın mesela cari fazla verildiğinde döviz kuru düşecek deniliyor. TL, bilahare TL değerlenecek. Fiyat istikrarı sağlanacakmış. Ama son ayların rakamlarına baktığımızda yani cari fazla verilmesine rağmen Ağustos ve Eylül aylarında değer kazanmayı bırakın TL dolara karşı değer kaybetmiş durumda. O iki ayda sadece %6, Ağustos'tan bu yana %18 değer kaybetmiş durumda. Dolayısıyla cari açığı yavaşlaması kur artışını TL'nin değer kaybında cari fazla verileceği ya da cari açığın yavaşlamasıyla TL'nin değer kaybı artmış durumda. Dolayısıyla yani söz konusu öne sürülen yaklaşım daha son aylardaki görüntüyle bile kendini değersiz kılmış durumda. İşte turizme baktığınızda turizmde bir artış var 2020 ile baktığınızda. İşte onun büyük bir bölümü bu cari fazla denilen ya da yavaşlama denilen olayın 4,5 milyar doları turizmden geliyor. Dolayısıyla 9 aylık veriler üzerinden konuşuyorum. Dolayısıyla ama burada şöyle bir şey var. Kişi başı turistin geçen haftalarda da bahsetmiştik. Bıraktığı para 750 dolarlardan ki dünya ortalaması ilk 8 ülkenin 1200 dolar filandır. 350-360 dolara düşmüş. Yani bütün amaç döviz eriyen döviz rezervlerini tamamlayıcı mak için elden gelen yapılsın, düşük kuru olsun, yerel para sürünsün, turist ucuz bulduğu için Türkiye'ye gelsin, ihracatçımız diğer ülkelerle rekabet ettiği için etmek kolaylığı sağlaması için bol bol ihracat yapması için düşük kuru olsun. Tabii bu emeğin ücretleri de düşmüş demektir. İşte biliyorsunuz Türkiye'de asgari ücretli toplam ücretlerin içerisinde neredeyse yarı yarıyadır. Bu da o şeyi göstermektedir, durumu göstermektedir. Şimdi ekonomik aktivitenin artması, işte havuz sistemi çalışsın, krediler biraz açılsın, konut satışı olsun, işte oy deposu yoksullara da biraz salma yaptık mı ayakta kalırız, otokrasimize devam ederiz. Bunun içinde belli meslekler oluyor. Bunlar turizm ve ihracat meslekleri. En büyük meslek büyüme mesleği tabii. Bunlar da iktidarımızın bunlar büyürse işte biraz da iç talebi krediler yoluyla düşük faizle desteklersek bütün kamu kaynaklarını kazıyarak dolayısıyla bu meslekler otokrasimizi kurtarabilir. Mantık bu. Yani bu arada daha teknik şeylere girmeyeyim ama Türkiye yani dış ticaret haddleri açısından da işler acısı bir durumda. Yani bu ne demek? Daha fazla yurt dışına mal satıyoruz ama malları ucuza satıyoruz. Yurt dışından daha az mal alıyoruz yani ithalat yapıyoruz ama buna da çok daha fazla döviz ödüyoruz. Turizm gelirleriniz düşük olduğu için turizm böyle çok az para bırakan turistler için iyi bir şey oluyor. İşte Antalya bölgesinde emekli turistler geliyor. Yani bunlar kışı Londra'da geçirmektense Antalya'da geçirmek çok çok ucuz. Çünkü emekli maaşlarını döviz karşılığı Türk lirasını çevirince adamlar zengin oluyorlar ve 5 yıldızlı otellerde geçiriyorlar. Biz şöyle bir ilişki var. Genelde Türkiye dış borçlanmasını da bu büyük fonlardan, emeklilik fonlarının Türkiye kağıtlarına, Türkiye'deki işte geçmiş borsaya, Türkiye'deki enstrümanlara yatırım yaparak yüksek getiri elde ederler. Yani rahmetli Güngör Uras'ın deyimiyle Japon Ayşe teyze. Japon Ayşe teyze hem emeklilik şeyini aldığı, maaşını aldığı fonların sağladığı gelirle Türkiye'de müreffeh geçiniyor, çok ucuz bir ülke olması nedeniyle. Aynı zamanda maaşını aldığı fonlar Türkiye'ye yatırım yapmak suretiyle de yüksek getiri elde ediyorlar. Böyle bir ilişki var. Yani gerçekten çok ucuza bir ülke haline gelmiş durumda. Hem turizmde hem ihracatta. Bir diğer husus, geçen haftalarda işte gri listeye arıldık. OECD, FATF, bizim kara para, kirli para, terörün finansmanı gibi hususlarda olması gerekeni yapmadığımızı, ihtimam göstermediğimizi öne sürerek bizi ligin gri ligi almıştı. Ve bunun sonucunu da şeyde görüyoruz mesela, ekonomide cari işlemler açığını kapatan bilmediğimiz bir kalem vardır Merkez Bankası şeyinde, net hata ve noksan. Kaynağı belirsiz girişlerdir bunlar. Onun ulaştığı son mertebe 13,5 milyar dolar. Yani biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz, bilmeyiz. Dolayısıyla cari açığı finanse ediyoruz, cari açığı açığı kapatıyoruz'un önemli bir bölümü, altın ihalatının da yavaşlaması artık buradan geliyor. Neden de gri listeye alındığımızı net hata noksan rakamının bu kadar kabarmasıyla anlıyoruz. Yani şimdi burada öyle bir durum ki, yani Bütçe Plan Komisyonu Ekonomi Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasıyla Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını yan yana koyduğumuzda birbirini reddeder iki konuşma. Bakan farkında durumun, yani eski bir planlamacıdır o arkadaş. Yani katlanabilme limitlerini doldurmuş durumda ama herhalde ayrılmasına müsaade etmiyorlar. Bu Sarıkamış seferinin onlar da farkında. Yani böyle bir hedefimiz yok diyor bakan. Diyor ki yani cari fazla ile fiyat miktarına ulaşacağız diyen bir Merkez Bankası ve ona bu emri veren Erdoğan var. Ama bakan böyle bir hedefimiz yoktur dedi Bütçe Plan Komisyonu'nda. Yani ülkede yani bu şey, denklem, özel sektörün böyle döviz borçluluğu çok yüksek. Yani ben Yılmaz Akgüz'den öğrendiğim pasiflerin bu kadar dolarize olduğu ekonomide, ekonominin dolarize olduğu bir ülkede bunları yapmak gerçekten büyük bir riski göze almak demek. Ama buna inanıyorlar. Hem yani çaresizlik inanç da geliştiriyor hurafe iktisat yaklaşımlarına. Yani bu deneyin sonunda, bu denemenin sonunda muhtemel ki bütün bilançolar daha da harap olduktan sonra faizlerin yükselmesinden başka yani rejimin ve iktidarın değişmesinden başka bir çare ile karşı karşıya kalacağız. Yoktur daha doğrusu. Bir şekilde güven sağlanması gerekiyor. Bunun için de yani işte neler oluyor dünyada? İşte bir yönetimin devredilmesi gerekiyor. Yani o da IMF gözetimine devredilebiliyorsunuz. Yani bir anlamda karşımıza himaye ve manda iktisat politikaları gelebiliyor. Bununla karşılaşacağımız muhakkak. Böyle bir durumdayız.
Evet, bugün itibariyle gene bir dolar bir dolar 10 liranın üzerinde. Son olarak bir dolara yakın ne zamanda hatırlıyor musunuz Türk lirası? 2001'de galiba, değil mi?
Ha, bir dolar yok.
Bir dolar bir lira.
Temmuz 2001'de 1.6 dolara çıkmıştı ve bayağı bir kıyamet kopmuştu. 2001 krizi sonrasında söylüyorum. Yani daha yatışmamıştı kriz. Hatırladığım benim 1.6'ya çıkmıştı da bayağı ben o sırada NTV'deydim galiba. Tartıştığımızı hatırlıyoruz, o neden oldu. O da işte henüz bankaların bilançoları düzelmemişti falan. Yani benim hatırladığım o. Yani bu öyle bir hale getirdi ki ekonomide adına politika diyemeyeceğimiz bu uygulama tüm iktisatçıları birleştirdi. Yani hepimiz neoliberaller, Marksistler yan yana düştük. Çünkü saçmalığa karşı bir akıl cephesi kuruldu. Çünkü saçmalığa karşı kol kola girilmiş durumda. Bütün bildiğimize gülümsüyoruz. Yani benim aklıma şey geliyor. Cevat Fehmi Başmut'un Buzlar Çözülmeden isimli bir tiyatro oyunu vardı. Sonra sinemaya da uyarlandı galiba. Yani bu mesele, buzlar çözülmeden meseleyi anlayamayacağız. Oralarda ne olup bittiğini. Durum bundan ibarettir efendim.
Evet. Ben şeyi merak ettim. Peki bütün bu herkes yan yana geldik dediğiniz şeyi ne? Alternatif olarak ne savunuyorlar? Yani bu ekonomi politikaları yanlış da.
Ya alternatifler çıkıyor.
Faizler artırılmalı mı deniyor örneğin?
Tabii ki farklı şeyler var ama bu duruma karşı herkes ortak bir şekilde diyor. Yani bu saçma bir durum. İktisatta en ufak bir ilgisi yoktur. Sadece politika denemez buna. Bu anlamda yoksa farklı bir... Ama şöyle bir şey var. Günümüz kapitalist dünya içinde bulunduğu durumda yapılacak olaylar belli. Yani diyelim ki iktidara geldiğinde içinde bulunduğun sistem içerisinde yapacağın işler belli. Yani faizlerle ilgili tasarrufta bulunmak zorundasın. Uluslararası para fonundan Türkiye'nin en ucuz kaynak bulabileceği bu sistemde uluslararası para fonu kaynakları, oraya gideceksin. Onlar da sana bir standby düzenleyecekler falan. Böyle bir yöntem var yani. Bunda bu sistem içerisinde bu. Ama daha detayları yani beni ekonominin başına getirirsen benim yapacaklarım daha radikal şeyler olabilir tabii.
Evet. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha önce çok beklersiniz demişti ama onun yanıldığı ortaya çıktı, doların bu
umidi malzemesi haline gelen yaklaşımlar ve gerçekten çok geleceği parçalamış durumda.
Ali Bey, bir de kalan vaktimizde de şu sizin yeni muhabirliğinizden bahsedelim biraz.
Valla Antalya muhabirliğim de sürüyor. İşte hafta sonunda cumartesi günü kalabalık bir ortam sayılabilir. Yani iyiydi, çok yüksek değildi ama katılımcı niteliği iyiydi. Bir toplantıya katıldım. Muratpaşa Belediyesi'nin Akdeniz'in geleceği iklim değişikliği çalıştığı. Biraz da oradan bilgi vereyim. Böyle göze çarpan bilgiler olsun. Yani bu çalıştaydan ziyade daha çok böyle bir konferans bilgilendirme gibiydi. Çünkü soru cevap kısmını izleyiciler mücadele ederek kazandılar. Bu anlamda ama bir başlangıç, bir yörede bu tür işlere ihtimam gösteren bir belediyenin olması, başkanın başından sonuna kadar izlemesi, Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin de aynı şekilde izlemesi önemliydi. Burada işte Akdeniz'in kirliliği konuşuldu ve Akdeniz bandındaki durum anlatıldı. İşte yine plastik cenneti, Akdeniz bir plastik cenneti. Kilometre karede 31 kilo plastik bulunuyormuş. Zaten %77'si de plastik olduğu söyleniyor. Ama çok ilginç bir şey. Bu beni çok yaraladı. Bir konuşmacı dedi ki işte temizlik yaparken kimyasal temizlik değil tabii bu. Daha çok av tüfeği kartuşu buluyoruz dedi son yıllarda dedi. Bunun nedeni neymiş biliyor musunuz?
Nasıl?
Balık yapanlar önce kuşları vuruyorlarmış balıkları yemesinler diye. Bu nedenle daha çok rastladıkları son dönemde fişek, av tüfeği kartuşu ve bunun gibi parçalara rastlanıyor. Şimdi kuşların payıdır balıkçıda balıkçılıkta yapanlar bilirler. Kuşun kısmetidir, hakkıdır o der balıkçı. Balığa çıkıyorsunuz, önce kuşları vuruyorsunuz. Kuşlar ölüyor, fişekler saçılıyor, zehirliyor. Sonra balığı tutmaya başlıyorsunuz.
Sonra biliyorsunuz yunusları da vuruyorlar.
Evet. Evet. Yani bu bir de en çok Marmara'da, Samandağ'da nargile sipsisi varmış, o ucuymuş. En fazla rastlanan şeylerden biri oymuş kulak çöpü. Bu da Suriye'den Türkiye'ye doğru geliyormuş. Şimdi Akdeniz'de kirlilikte birinci bir ülke. Biz diğer husus sellerden sonra kirlilik 14 kat artıyormuş. Yani selin getirdikleriyle. O zaman ne yapıyorsunuz dedik, yani o zaman ölçümde. O sel süresi sonra, selden sonraki süre işte muafiyet kapsamına girermiş belli bir süre. Tabii Antalya bölgesinde tarımsal plastikler çok fazla. Mikroplastikleri, yani çöp ithalatı sonrasında işlenen plastiğinden sonraki bırakılanlar, geri dönüşüm kirliliğinin etkisi de çok fazla. Yani sonuçta daha çok toplantıda, yani dikkatimi çekti, eksik kalan, devam etmekte olan Glasgow zirvesine yani neredeyse hiç denecek değinilmesi. Greta dahil dört kızın söylemlerine değinilmemesi ve Glasgow'dan daha umutlu bakış bir kişi katılmış toplantıda konuşmacılardan. Bir diğer hususta Antalya yangınlarının ekosisteme etkisine ilişkinde henüz bir çalışma yok olduğunu anlıyorum. Ama gerçekten Marmara'nın durumu tarihsel süreç içinde ortaya kondu. 60'lı yıllardan günümüze getirildi. Orada yani Marmara'da artık yani bu canlı türünün nasıl bitirildiğini raporlarla günler bazında anlatıldı. Diğer bir husus, işte tarımda bir su kullanımı. Su kullanımı Antalya için önemli. Tarımdaki sulamanın hala %73'ü tarımda kullanılıyor. %75'i de ilkel yöntem dediğimiz vahşi sulama, damlama yöntemine, ona devam ediliyor. Çarpıcı şeylerden bir tanesi de Antalya'da bir hava kirliliği yaşanıyor. Özellikle serinlemeye başladıktan sonra. Bunun nedenini sera ısıtmaları ve vatandaşın kendi ısınması olarak görülüyor. Ama burada şöyle bir şey olmuş. Yani bunu geçtiğimiz yıllarda kalitesiz kömür kullanımının yasaklanmış olmasına karşın yine merkezden, Ankara'dan gelen talimatla bölgede ve öyle sanıyorum tüm Türkiye'de en kalitesiz dinitinde illere girmesinin sağlanması imkanı merkezi hükümet tarafından genelgeyle belediyelere ve il idarelerine bildirilmiş. Yani her şeyi yakabiliyorlar insanlar. Bunun yarattığı bir ciddi kirlilik var. Bu şeyde öne çıkan, yani Mesih dediğim ya, turizm Mesih. Bu Mesih'in böyle beyaz altın turizm, işte gelirse nasıl olursa gelsin, bize döviz bıraksın. Ama bölgenin turizm, anladığım kadarıyla bölge bir turizm yorgunluğu yaşıyor. Bir kere turizm bölge halkını orada köleleştiriyor. Yani oranın işçisi haline geliyor. Bir de su meselesini, yani bu bölgede, turizm bölgelerinde normal vatandaş bir tüketiyorsa, 150 litre tüketiyorsa, turist günlük tüketimi 750-800 litreye ulaşıyor. Bu anlamda yani bir ekonomide işte Mesih gibi görülen turizm sağ faydaları tüm bu çerçeve içerisinde maalesef ele alınmıyor. Yani ben de orada duyduktan sonra biraz okuma yaptım. Gerçekten bu gider götürdükleri hesaba katılmıyor. Ve aynı zamanda demin söylediğim gibi hem kaynaklarımızı tüketiyor, yani sadece şey değil, yani bir turistin ağırlanması süreci içerisinde yediği, içtiği, derin içine giren, ısınması içine giren su kaynaklarını da kattığımızda çok büyük bir tehdit unsuru olduğu da ortaya çıkıyor. Yani kazanılan 1 TL'nin ne kadar ekonomi içinde kalıyor Türkiye'ye, bir de bunun için harcanan şey, yani ucuza satıyoruz, pahalı bir turizm üretimi yapıyoruz, hizmet üretimi yapıyoruz. Evet.
Sürede biterken ben de şeyi ilave edeyim, yani bu 1,1 derece artmış olduğu belliydi. COP'tan bahsedilmediğini söylediniz, COP26'dan, yani fazla konu olmadığını, ama bir de Climate Action Tracker diye bir kuruluşun 2,4 derecelik bir artış olacağını söyleyince, o zaman bu sene yaşadığımız işte büyük yangınlar Türkiye'de dahil, Kuzey Amerika, Avustralya, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Cezayir ve ötesi, artı gene Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa'da, Çin'de, Hindistan'da, Pakistan'da ve ötesinde büyük seller, üçüncüsü fırtına ve kasırgalar, yani Afrika'da özellikle çok fazla, ve bir de büyük Türkiye içinde söz konusu olan ölümcül kuraklık. Bu dördünün de çok artacağı, 30 yıl içinde de 200 milyon kişinin yerinden yurdundan olacağı hesaplanıyor. Dolayısıyla gerçek bir plan yapılıp hemen uygulama mekanizmaları da konmaz ve finanse edilmezse durumun feci olacağını da söyleyebiliriz. 20 kat şeymiş şu anda Delhi'de. Bu çocuklar da okula gidemiyor ki, hava kirliliğinden, smogdan 20 kat fazlaymış PM2.5 parçacıklarının şeyi, 20 kat artmış durumda. Yani dolayısıyla çok önemli, bunların üzerine bir an önce gidilmesinde çok büyük fayda var. Yine de çok iyi tabii Antalya'daki şeyin konuşuluyor olma, yani başlaması bile.
Evet.
Muhabirlik için çok teşekkür ederiz.
Yani mesela burada hortum sayıları artışı da verildi. Yani bu Antalya bölgesinde sık sık rastlanıyor artık. Yani Kemer'deki 2018'de tarihe geçmiş bir metrekareye 490 kilo yağmur yağıyor. Yani Antalya son derece göz önünde alınarak bakılması gereken bir bölge. Zaten Isparta'yı geçtikten sonra da çöl başlıyor. Evet.
Çok teşekkür ederiz. Ali Bey, görüşmek.
Hadi kolay gelsin. İyi haftalar.
Görüşmek üzere.
Hoşçakal.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.